Ayrım 6. Yeni ev ve buna benzer şeyler. Murat faytonla bizi Galata Köprüsü'nde karşıladı. Gidişimizde yaptığı gibi tahta atım için huysuzluk etmedi. Ayrıca bu defa babaannem de yanımızda olduğundan arabayı pek hızlı süremiyordu. Gerçi önümüze çıkan yayalar çil yavrusu gibi kaçışmak zorunda kalmışlardı ama ben böyle tıkır tıkır gitmeyi hiç de eğlenceli bulmadım. Eve vardıktan sonra yaşantımız eski düzenine girdi ve tatil gittikçe akıllardan silinen, eskilerde kalmış tatlı bir düş oldu. İnsana bıkkınlık veren o savaş konuşmaları da sona erdi. Yakınlardaki mahalle okuluna başlamam kararlaştırılmıştı. Bu nedenle günlerce giyeceklerim hazırlandı ve deriden yapılmış şık bir cüs kesesi alındı. Hacer okuldaki diğer çocuklar için tepsi tepsi lokma pişirdi. İlk gün girişte bana oldukça sert görünen bir hoca tarafından karşılandık. Neyse ki saçlarımı şöyle uydurma bir yakınlıkla okşadı ve ilk andaki korkum yatıştı. Üzerinde kara sakalına uygun bir cübbe, başında beyaz bir sarık vardı. Okuldaki tek sınıfa gitmek üzere peşine düştük. Sınıfta ne sıra, ne iskemle, ne kitap vardı. Yani burasının bir eğitim ortamı olduğunu belirten hiçbir şey yoktu. 20-30 öğrenci yerde minderlerinin üstüne bağdaş kurmuş oturmaktaydılar. Hoca da yere oturdu ama daha büyük bir mindere ve çocuklardan uzak bir köşeye. Getirilen lokma tepsilerine uzanıp birkaç tanesini hemen ağzına atınca Murat Hoca'ya dik dik baktı. Oysa o gözlem altında bulunduğunu aldırmıyordu bile. Kendinden geçmiş bir biçimde tatlıları çiğnedikten sonra tepsilerin yere konmasını emretti. Kendisi de çocukları bunların başına kümeleme işine girişti. Babamın elini öpüp hoşça kal demem söylendi. Ben de öyle yaptım ama içimde alışık olmadığım bir huzursuzluk vardı. Hocayı pek gözüm tutmamıştı açıkçası ve zamanla birbirimize alışsak dahi bu duygumun değişeceğinden emin değildim. Yerde bana da yer açtılar, oturdum. Babamla Murat'ı götüren faytonun sesini dinledim üzülerek. Çok geçmedi, hocanın uzun değneği başıma inerek beni yaşadığım ana geri getirdi. Bu değnek hocanın yerinden kalkmadan çocukları dürtükleyebileceği uzunluktaydı. İlk gün hangi dersi yaptığımızı hatırlayamıyorum. Sanıyorum ara sıra Kur'an okumak dışında ders mers yapmamıştık. O gün beni asıl ilgilendiren, hiç beklenmedik bir anda bazı şanssız öğrencilerin başına iniveren uzun değnekti. Gün boyunca değnek beni de sık sık yakaladı. Her seferinde sağa sola oynayarak kaçmaya çalışıyordum ama hoca hep benden daha çabuk davranıyordu. Yaramazlar odanın değişik köşelerine yerleştirilmişlerdi. Bunların bazıları zaman zaman tek ayak üstünde ve elleri havada durmaya zorlanıyordu. Son derece gülünç bir görüntü içindeydiler ama belki ben de onların yanına dizilirim korkusuyla gülemiyordum. Hoca her dediğinin başına bir padişahım çok yaşa ekliyor, ardından biz de aynısını bağırıyorduk. O akşam babam mekteple ilgili beni sorguya çekti. Anlaşılan bütün gün içi içini yemişti. Ben olanları anlattıkça o annemle bakışıyordu. Babaannem ise bu ne idüğü belirsiz hocanın kendi torununa sataşmasını içerlemişti. Ahmet'in hakkı varmış diye bir açıklamada bulundu babam. Onu Gedikbaşı'daki Fransız okuluna göndermeliydik. Böylelikle bu mahalle okulundaki ilk ve son günüm oldu. İnci hocaya ve öğrencilerine belli ki yakıştıramadığı lokma tepsilerini yanıyordu hep. Fransız okulunun müdürüyle görüşmeler yapıldı. Benim için gösterişli bir gri üniforma ısmarlandı. Alfabe ve defterler çantaya yerleştirildi. Ve 1914 yılının Eylül ayında 6. yaşıma girmeden bir ay önce okula bir kez daha başladım. Fransız okulu mahalle okulundan çok farklıydı. Her şeyden önce binanın içinde sayısız öğretmen ve sınıf vardı. Derhal "Bonjour monsieur" ya da yerine göre "Bonjour mademoiselle" demeyi ve Fransızca ona kadar saymayı öğrendik. Okulda yine arkadaşlar edindim. Çocukların çoğu Türktü ve benimkine benzer ailelerden gelmekteydiler. Ama aramızda az sayıda da olsa Fransız ve Ermeni vardı. Kısa zamanda okula tek başıma gitmeye, hatta yol arkadaşlarımla buluşup yarı yolu onlarla birlikte yürümeye başladım. Birbirimizi saygılı bir şekilde eğilerek selamlar, "Bonjour mon ami, comment la voix?" "Merhaba arkadaşım, nasılsın?" derdik. O günlerde toplum içinde Fransızca konuşmak hele çocuklar için pek olağanüstü bir şeydi. Bazen arkadaşlarım bizim eve gelirdi. Onlara kısa zamanda öyle ısınmıştım ki Mehmet ile İnci yaşantımda ikinci plana düşmüşlerdi. Artık Mehmet ile çocukça oyunlar oynamaktan hoşlanmıyordum. Hele arkadaşlarım varken Mehmet odaya girmek şaşkınlığında bulunursa hemen zili çalıyor, İnci'ye onu aramızdan alıp götürmesini söylüyordum. Bir akşam eve dönüp günün olaylarını anneme anlatırken babam pazardan küfesinde teneke kutular taşıyan bir hamalla geldi. Kutular Hacer'e verildi ve işlerine dayanıklı yiyecekleri doldurması söylendi. Babaannemin şaşkınlığını gidermek için babamın bir açıklama yapması gerekiyordu. "Durum ciddi. Yarın gene pazara gideceğim. Saraydan sızan dedikoduya göre savaşa girmek üzereymişiz. Enver Paşa da, Talat Paşa da Almanların tarafını tutuyorlarmış. Eğer cepheye çağrılacaksam sizler için yapılması gereken her şeyi yaptığım düşüncesiyle ve iç rahatlığıyla ayrılmalıyım buradan. Annemin yüzü gerilmişti. Bir tartışma öncesinde olduğumuzu anlayarak odadan çıkmaya davrandım. Ama babam kalmamı istedi. Ben gittiğimde evin erkeği sen olacaksın. Kadın kısmına sahip çıkmayı öğrenmelisin. Öyle değil mi? Dedi ve şakadan kulağımı çekti. Baktım masaya dayanıyor. İlk defa olarak karşımda yaşlı bir adam görmekteydim. O zamanlar babamın 26 yaşında olduğunu bilmiyordum. Hoş bilseydim de bir şey değişmezdi. Çünkü 26 yaşında olmak bir ufak çocuk için ihtiyarlık demekti. Babamın şanssızlığı bu savaş döneminde yaşamış olmasıydı. O aslında savaştan çok barış adamıydı. Allah'a inanan, dini bütün, iyi bir Müslümandı. Çevresindeki yoksulluğa üzülen ve elinden geldiğince bunu değiştirmeye çalışan bir yapısı vardı. Vuran kıran, kan döken, öldüren özellikleriyle savaşı tümüyle gereksiz bulur, askerlik kıskacına kapılıp yok olan zavallıları acırdı. Kendisinden bana kalmış tek fotoğrafı yok. Yüzü de bütün çizgileriyle gözlerimin önünde canlanmamak için direniyor. Annemin anlattığına göre bir düşünür imiş. Hatta kendisine hayalci bile denilebilirmiş. Gitmek üzere bulunduğu vahşi yaşantının değil, barış günlerinin insanıymış. O günlerin politikasını en ince ayrıntısına kadar izlermiş. Tavus kuşu Enver'in entrikalarını, yanındakilerin açgözlülüğünü ve yalancılığını, padişahın beceriksizliğini, devletteki yönetim eksikliğini, Osmanlı'nın yeni bir savaşa hazırlıksızlığını, hepsini bilirmiş. O gece hatırlıyorum, babaanneme ev için yabana atılamayacak bir teklif aldığını söyledi. Babaannem ise düşünceliydi. Daha küçük bir eve nasıl sığacağız bilmem ki dedi. İşçiler de var. Babamın sesi kararlıydı. Hacer gitmeli. Kim bilir, evinin kadınlarına bu şekilde konuşmak onu ne kadar çok üzüyordu. O ki annesini ve karısını armağanlar içinde yaşatmış bir adamdı. Feride mutfağı üstlenir diye devam etti. Bunları artık siz ayarlarsınız ama Hacer kesinlikle gitmeli. Ah nasıl yapacağız? Hacer gitmesi olmuyor mu diye sızlandı annem. Hayır, gün gelecek, elinizdeki altınlarla dahi bir şey alamaz olacaksınız. Şimdi ayarlayacağımız erzak size ancak belirli bir süre yeter. Evde doyuracak ne kadar az boğaz olursa o kadar iyi. Bugün yüzbaşının anlattığına göre orada öyle yiyecek depoluyormuş ki yakında dükkanlarda bir şey kalmayacakmış. Murat ile atlar da gitmeli. Yeni evde faytonu koyacak yer zaten olmayacak. Babaannem dehşetle hayır diye bağırdı. Yerinden kalkarken yanındaki sehpanın üstünde duran gül vazosunu yere devirdi. Murat olmazsa biz ne yaparız? Ters yüz olan vazonun suyu halının üstünde hızla genişleyen koyu renk bir yuvarlak çizmişti. Babamda en ufak bir yumuşama belirtisi yoktu. Düşünmeden para harcama devri artık geçti. Sizler bu duvarların dışındaki gerçeklerin farkında değilsiniz. Askerlerin yüzlerinde şaşkınlık, üstlerinde yırtık üniformalar, ayaklarında partal postallar. Memleket Almanların çizmesi altında. Alman etkisi ve parası başımızı döndürdü. Uçurumun kenarında olduğumuzu kimse görmüyor. Ne demek istediğini anlamıyorum diye sıkıntıyla konuştu babaannem. Ayrıca eğer Hacer'in gitmesini istiyorsan... Durakladığı halde kimse onun sözünü bitirmesine yardımcı olmamıştı. Babam söylenebilecek her şeyi söylemişti zaten. Daha ne desin. Bundan sonra evimize sık sık erzak paketi gelir oldu. Bunlar geldikçe kilere yığılıyordu. Yapılan reçellerden mutfağa ağır bir ağda kokusu sinmişti. Hacer'e de kendine bir başka kapı bulması söylenmişti. Annem bu hazırlık dönemini büyük bir dirençle geçirdi. Bir kere olsun gerçek duygularını dışarı vurmadı. Ama babaannemin inatçılığı ve geçimsizliği son haddindeydi. O güne kadar değer vermediği kişilerin hatırını sanki şimdi alması gerekiyormuş gibi zamanının çoğunu eş dost ziyaretinde geçiriyordu. Takılarını takıyor, başı dik, bir ateş parçası gibi faytona kuruluyordu. Babamın dediklerini yapmak zorunda kalmıştı ama insan düşecekse son nefesine kadar çarpışmalı diye düşünüyordu. Yeni bir ev bulundu ve beklentinin çok üstünde bir fiyatla alındı. Birden her şeyin fiyatı iki katına çıkmıştı. Dükkanların çoğu günün büyük bir kısmında kepenklerini kapalı tutuyordu. Ellerinde satacak o kadar az mal var ki her geçen gün askere çağrılanların sayısı kabarıyordu. Bir dönem geldi, dışarıda kadınlardan başka bir şey görülmez oldu. Sokaklar yiyecek avına çıkmış hizmetçiler, kapatmalar ve düşmüş kadınlarla dolmuştu. Kişilerin yüzlerinde şaşkınlık ve kadere boyun eğiş okunuyordu. Başkaldırı değil. Başkaldırıyı insanlar daha ilerideki dönemlere saklamaktaydılar. Yeni taşındığımız ev, içinde yüksek sesin yankılandığı konaktan sonra bize pek ufak göründü. Burada artık bana ayrılmış bir yatak odası yoktu. Olanı Mehmet'le paylaşıyorduk. Oyun odası da yoktu. Eğer salonda büyükler kafa dinlemek isterlerse biz oyun için yemek odasına yollanıyorduk. Bahçe hayli geniş ve meyve ağaçlarıyla doluydu. Ama çimenli kısmı avuç içi kadardı. Bu alanın ortasında bir limon ağacı vardı. Babaannem burasını ilk gördüğünde sıkıntıyla homurdanmıştı. Bilmem, homurdanmak babaannem gibi bir kadına yakışacak bir sözcük mü? Bu çaptaki bir evde nasıl yaşayabileceğini anlamıyor, eşyasını buraya nasıl sığdıracağını soruyordu. Belli ki eşyanın bazısını satmak aklına gelmemişti. Eve ilk taşındığımız gün babam beni bir kenara çekti. İnşallah oğlum, bu evde senin mürüvvetini görürüm. O zaman ben yaşlı bir adam olacağım. Ama bu arada bana bir şey olursa benim yerimi sen almalısın. Eminim bu bazen zor anlar yaşatacaktır sana. Ama annene ve babaannene bakmak artık senin boynunun borcu. Babamın bu şekilde konuşmasına fazla dayanamadım. Kollarına atıldım ve sarsılarak ağlamaya başladım. Ev bir tepenin üstünde yer almaktaydı. Üst kattan boğaz görünüyordu ama bu uzaklıktan bakıldığında mavi denizin rengi insana gri gibi geliyordu. Evin yanına bizden önceki ev sahibi tarafından bir çamaşırhane yaptırılmıştı. Belli ki üzerinde pek ince düşünülmeden ani verilmiş bir kararla. Çamaşırhanenin derme çatma çatısından çıkıp büyük bir ihtişamla göğe fışkıran bir de incir ağacı vardı. Ağacın görkemli yaprakları yazın yatak odasının pencerelerine kadar uzanıyordu. Kış mevsiminde ise yağmur sanırım çamaşırhaneye giden yolu kolaylıkla bulmaktaydı. Ama bizden önceki kişiler bunu pek sorun yapmamış olsalar gerek. Biz oraya taşındıktan sonra İnci terasa bir halı serdi. Üzerindeki minderlere annem bazen uzanır, incir yaprakları arasından güneşin batışını seyreder ya da yanında duran değnekle olgun incileri düşürmek için dürtüklerdi. Evimizden önceki sahibi bahçenin bitimine insanın gözünü tırmalayan tavuk kümesleri yaptırmıştı. Daha da kötüsü, getirdiğimiz eşya evdeki küçük karanlık odalara yerleştirildikten sonra ortalıkta adım atacak yer kalmamıştı. Babaannemin heybetli eşyasının rahatça alacak kadar geniş değildi odalar. Bu evi hiç sevemedi ve orada geçirdiğimiz ilk aylarda neredeyse hasta oldu üzüntüsünden. Taşınmamıza bir gün kala babam eve boynuzları yaldızlı, kürkü kırmızıya boyalı, şirin mi şirin bir kurbanlık koyun getirmişti. Boynundaki kocaman kırmızı kurdeleye bir kolanın altına gelecek şekilde fiyonk bağlandığından hasbanın pek çapkın bir görüntüsü vardı. O gece biraz heyecandan, biraz da ertesi günü kurban edilecek koyunu düşünmekten uyuyamadım. Ertesi sabah kasap geldi ve babam Kur'an okurken hayvanın boğazını kesiverdi. Ayrılan etten sokağa kan fışkırmıştı. Seyirciler büyük bir gürültü kopardılar. Hayırlı olsun diyorlardı yine evimiz için. Babam bize döndü ve kelime-i şehadet getirdi. Böylelikle bu ufak tören sona ermiş oldu. Koyunu parçalayıp fakir fukaraya dayatmak üzere götürdüler. Aynı akşam babam camiye ikindi namazına gitti. Yeni evimiz için Allah'a şükür ediyordu. Evimize girdik. İlk gece hepimiz çok değişik duygular içindeydik. Yine de olumlu düşünmeliyiz. Örneğin dışarıda armut ve ayva ağaçları dikili bir bahçemiz var. Sonra bahçe kapısından komşunun evine uzanan patika ve seyrek ekilmiş incir ağaçlarıyla düz alan. Ama mutfakta Feride'nin tek başına çalışması ne alışılmamış bir görüntü. Bundan böyle Hacer'in şen kahkahalarını duyamayacağımı, şişman kalçalarının etekini zorladığını göremeyeceğimi inanamıyordum. Ayrıca yemek odasında oynamak da hiç yapmamış olduğumuz bir şeydi. Öbür yandan masa altının insana pek hale yetebilecek bir oyun köşesi olduğunu keşfetmiştik. İnce uzun pencerelerinden sokak görünen salonda annemle babaannem daha büyük bir ev için yapılmış eşyanın yarattığı kalabalığa düşünceli düşünceli bakıyorlardı. En tuhafı da merdivenlerden çıkıp odama girdiğim zaman içeride Mehmet'i bulmak oldu. Tuhaf ama gene de insanı rahatlatan bir duygu. İnci'nin ki bizimkine bitişik, yatığı ve elbise dolabından başka içine hiçbir şey sığmayan kutu gibi bir odaydı. İnci'nin bütün gece nefes alıp verişini duyabiliyor ve bu kadar yakınımda olduğuna seviniyordum. Çok geçmedi, evin bütün özelliğine alıştık. Mutfakta Feride'nin olmasına bile. Ben hala gündüzleri okuldaydım. Bir akşam eve döndüğümde içeride annemin konukları olduğunu gördüm. Çantamı holdeki masanın üzerine fırlatıp ellerimi yıkamaya koştum. Oradan da salona. Biraz yaşımın ilerlemesi, biraz da evdeki disiplini gevşemesi nedeniyle odaya çekinmeden girebilmiştim. Divanda kahve içen pek zarif bir bayan oturmaktaydı. Ben yaştaki iki çocuğu da utangaç bir şekilde onun yanına ilişmişti. Çocukları orada görür görmez serbest davranışımdan utanıp dışarıya, İnci'nin yanına kaçmaya davrandım ama annem bırakmadı. "Komşumuz Müjgan Hanım," diye bayanı tanıştırdı. Hanımın yanına gidip elini öptüm. Annem bu sefer çocukları gösterdi. "Bu Yasemin, bu da Nuri." İkisini de eğilerek selamladım. Sonra utancımdan geriledim. Annem bu defa zili çaldı ve gelen İnci'ye bizi oynayalım diye bahçeye götürmesini söyledi. Büyüklerin yanından ayrılır ayrılmaz sıkılganlığımız geçti ve rahatça konuşmaya başladık. Nuri benden 2 yaş büyük, Yasemin 1 yaş küçüktü. O günden sonra sık sık birlikte oynadık. Arkadaşlığımız büyüklerimizi de sevindiriyordu. Ancak Nuri'nin kıskanç bir yaratılışı vardı. Yasemin'le aramızda çabucak doğan yakınlıktan rahatsız olmaya başlamıştı. Oyunun tam ortasında küsüp gider, bir köşede somurtup otururdu. İri yapılı, güzel yüzlü bir çocuktu ama kardeşini başka birine ilgi göstermesini çekemiyordu. Bir gün adam akıllı kavga ettik ve her ikimiz de kendi evimize kanayan burun ve morarmış gözle döndük. Bu olaya çok kızan annelerimizin baskısıyla birbirimizden özür diledik. Diledik ama bu terbiyeli davranış sadece büyüklerimizin gözünü boyamak içindi. Yoksa yalnız kaldığımızda kavga yeniden başlıyorduk. Bu böyle haftalarca sürdü. Onlarla ilgili aklımdan çıkmayan bir başka anı daha vardır. Bir gün bizim yemek odasında Yasemin'le evcilik oynamaktaydık. Oyun herkesin bildiği oyun. Yasemin'le ben karı koca olmuştuk. Ben işten dönüyor ve onu ateşli bir şekilde öpüyordum. Tam bu sırada kaba eğitime inen bir şamarla neye uğradığımı şaşırdım. İnci bizi yakalamış, anneme haber vermeye gitmişti. Annem duyunca hırsından kıpkırmızı oldu ve beni odama kilitledi. Ağlayan Yasemin de evine götürdü. Öğrendiğime göre 2 anne uzun uzadıya konuşup dertleşmişler. Üstelik akşam eve gelen kocalarına da bu utanç verici olayı anlatmışlar. Sonuç olarak Yasemin'le benim beraber oynamamız bundan böyle yasaklandı. Bu olayla Nuri kız kardeşine kavuşmuş oldu. Onları bazen bahçelerinde oynarken izlerdim. Kendisine baktığımı gördüğünde Yasemin şöyle kibirli bir hava ile başını geri atar, barış gülümsemelerimi görmezden gelirdi. Olanları anlamakta güçlük çekiyordum. Yasemin'i öptüm diye annemle babamın takındığı tutum beni hem gücendirmiş hem şaşkınlığa uğratmıştı. Niye öpmeyeyim ki? Bu konuda hiç kimse bir açıklama yapmıyordu. Giderek evde ve okulda hırçınlığım arttı. Ters hareketlerim hocaların ilgisini çekince babama haber göndermişler. Bir akşam evde yemek yememek için huysuzluk yapıyor, İnci'den bana önce tatlıyı vermesini istiyordum. O vermemekle direnince elini ısırıverdim ve yetmiyormuş gibi bir de kolunu çimdikledim. Can acısıyla bağırdı ve anneme söylemeye koştu. Babamın artık kan tepesine sıçramıştı. Eline sopayı aldığı gibi beni bir temiz dövdü, üstelik yemek yemeden odama yatmaya gönderdi. Odamda hıncımı eşyadan aldım. Önüme ne gelirse tekmeliyor, her şeye zarar vermek istiyordum. Okulda diğer çocuklardan öğrendiğim küfürleri birbiri ardına sıralıyordum. Allah'ım şu ev yıkılsın da hepimiz altında kalalım. Ne ev yıkıldı ne bir şey. Bunu görünce ağzıma geleni daha büyük bir rahatlıkla ve daha yüksek sesle boş odanın içinde bağırmaya başladım. Bir ara gözüm dışarıya kaydı. Yasemin ile Nuri bahçede oynamıyorlar mı? Ben burada canımla cebelişeyim, onlar orada. Midem açlıktan kazınıyordu. Mehmet'le İnci uyuduktan sonra bir türlü karar veremedim. Yiyecek almak için aşağı gideyim mi, gitmeyeyim mi? Daha ben bir karara varamadan babaannem elinde ekmek, peynir ve bir bardak sütle ayaklarının ucuna basa basa içeri girdi. Getirdiklerini ben aç kurtlar gibi yerken o boş mideyle yatağa gitmeme gönlünün razı olmadığını fısıldadı. Ama bunu anneme anlatmamı istemiyordu. Anlatmayacağıma söz verip yattım. Hemen uykuya dalmışım. Fransız okulunda 2. ayımı tamamlamıştım ki bir sabah bütün öğrencilere sınıfa değil müzik odasına gitmeleri söylendi. Pek merak etmiştik ne olduğunu. Özellikle öğretmenler de orada bulunduğundan acaba birimizin bir açığını mı yakaladılar diye düşünüyorduk. Okul müdürü geldi, kürsüye çıktı ve bize sert sert bakmaya başladı. Ya da bize öyle geldi. Bonjour, Monseigneur le Directeur dedik. O da bizi Fransızca olarak selamladı. Sonra Türkçe konuşmaya başladı. Türkçesi aslında o kadar iyi değildi ama bütün söylediklerini anlamamızı istiyordu anlaşılan. Çocuklarım diye söze başladı. Memleketiniz Fransa'ya savaş ilan etti. Bu bir Fransız okuludur. Ancak bu koşullar altında eğitimi sürdürmesi olanak dışıdır. Bu nedenle okulunuzun süresiz olarak kapatılmasına karar vermiştir. Evlerinize gidebilirsiniz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Konuşma sırasında sesi gırtlağına bir şey takılmış gibi değişti ve çenesindeki ufak sakal tutamı titredi. Aynı gün evde hükümetin Almanlar yanında savaşa girdiği haberini babamdan duyduk. İşte böylece yaşantımızdaki bir dönem sessiz ve sakin bir şekilde kapanmış oldu. Eski düzenimize ne zaman döneceğimizi ise Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Tam bu sıralardaydı, Bekçi babayı tanıdım. Gerçi bekçiler Türkiye'de bugün de var ama o zamanlar yaptıkları işler daha çeşitli ve daha yorucuydu. Her bekçi babanın bağlı olduğu bir karakol vardı. Gündüzleri evlere tenekelerle içme suyu taşırlar, geceleri sokaklarımızın gözcülüğünü yaparlardı. Bizim bekçi baba elinde büyük ve kalın bir sopa taşırdı. Bir ucu demirden olan bu sopa yakalanan hırsıza karşı diğer bekçiler yetişinceye kadar bir silah olarak kullanılabildiği için son derece yararlıydı. Bayram gecelerinde bayram davulunu çalmak, yangın olduğunda haberi halka sokak sokak dolaşarak yaymak da bekçi babanın görevleri arasındaydı. Onun yangın haberini vermesiyle her genç erkek yatağından fırlar, sokak başlarında böyle durumlarda kullanılmak üzere duran tulumbayı kapar ve yangın yerine çılgınlar gibi adeta savaş çığlıkları atarak koşardı. Bekçi babayı o zamana kadar hiç görmemiştim. Çünkü gündüzleri su getirdiği saatlerde biz çocukların mutfak tarafına gitmesi yasaklanmıştı. Evlerimize bekçilik yaptığı gece saatlerinde ise ben yatakta olurdum. Bir gece yatağımda yatıp pencereden görünen kadarıyla gökyüzünü izlemekteydim. Sokaktaki gaz lambasının cansız ışığı belli belirsiz bir şekilde odanın içine vurmuştu. Sokaklar bomboştu ve ara sıra uzaklardan gelen bir köpek havlamasını saymazsak her tarafta bir ölüm sessizliği vardı. Bu durgunluğu yırtan bir ses duyuldu birden. Tak tak tak diye. Ses gittikçe yaklaştı. Birisinin bağırdığını da duyuyordum ama söylenenler henüz bir anlam kazanmamıştı. Babam uyanarak hole çıktı. Salonda oturmakta olan annemle babaanneme seslendi. Bekçi baba geliyor. Bir şey bağırıyor ya, ne dediği belli değil. Bir yerde yangın çıktı herhalde. İçi can çekişen ışık dalgalarıyla dolu odamda birden heyecanlandım ve daha iyi duyabilmek için yatağımda kalkıp oturdum. Bekçi babanın sopasını kaldırım taşları üstüne vurarak çıkarttığı sesler iyice yaklaşmıştı artık. Birisi bağırmaya başladı. Yangın var, yangın var, Beyoğlu'nda yangın var. Sözcükler ağzından tane tane anlaşılır bir biçimde çıkıyordu. Yataktan atlayıp pencereye koştum. Bekçi baba yokuşun ucunda görünmüştü. Üstündeki kara pelerin esen rüzgarın keyfine uymuş sallanıyor, elindeki sopa acımadan taşların üstüne iniyordu. Ürpertici bir görüntüydü bu. Kısa bir süre bizim önümüzdeki gaz lambasının altında durakladı. Genişleyen hayal gücümün yardımıyla olacak çok korkunç bir yüzü var gibi geldi bana. Lambanın tek ışığı, çökük avurtları ve sanki içi boş göz çukurları üzerinde yanıp sönüyordu. Babam kendisine seslendi. Yangın nerede bekçi baba? İhtiyar bekçi dişlerinin arasından cevap verdi. Beyoğlu'nda. Ardından yürümesine devam etti. Pelerini gene etrafında dalgalar çizerek ve sopası tak tak ederek uzaklaştı. Gözden silindikten çok sonra dahi sopasının çıkardığı sesi duymaya devam ettim. Kim bilir daha nice mahallelere Beyoğlu'ndaki yangını haber vermekteydi. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.